Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Ayşegül Yükse. Merhaba hocam.
Merhabalar.
Ayşegül hocayla geçen hafta Haldun Taner Tiyatrosu'nu konuşmuştuk. Bu haftada hocayla yine onun Habitus kitap tarafından yayınlanan Samuel Beckett Tiyatrosu kitabından yola çıkarak Samuel Beckett'i ve özellikle de Toto'yu Beklerken oyununu konuşacağız. Evet hocam, biraz şeyle başlayalım isterseniz. Nedir Samuel Beckett Tiyatrosu'nun özellikleri?
Teşekkür ederim. Toparlamaya çalışayım. Şimdi her şeyden önce Samuel Beckett 20. yüzyılı boydan boya yaşamış, çok uzun ömürlü olmuş bir yazar. Ve tipik bir 20. yüzyıl yazarı olarak düşünmeliyiz kendisini. Şiir, roman, deneme, şiirsel düz yazı denemelerinden ve çalışmalarından sonra son aşamada tiyatro yazarlığına geçmiş. Ve bütün metinlerinde şöyle bir sıkıntısı var. 20. yüzyıl geçmiş değerlerin yok olduğu bir yüzyıl. Yani bilinen varoluş düzeninin alt üst olduğu bir yüzyıl. Bir başka deyişle, geçmiş değerlerle ilişkisini kopartmış, geleceğin değerlerini yaratamayan, içinde yaşadığı ve anlayamadığı dünyanın karmaşası içinde edilgen bir konuma itilmiş olan insan. Beckett'in sıkıntısı bu insanı anlatmaktır. Edilgenleşmiş. İnsanın çok büyük bir ikilemi var Beckett'e göre. Hem dünya denen toplumsal olgunun vazgeçilmez varlığı. Çünkü insan olmazsa dünya olmuyor. Doğal dünya, yeryüzü sözüyle karşılanıyor. Bir yandan da yeryüzündeki bütün yaratıklar gibi ölüme yazgılı insan. Şimdi bu ikisini bağdaştırmakta çok zorluk çekiyor Beckett. Madem ben dünya denen toplumsal olgunun vazgeçilmez kişisi olarak önemliyim, o zaman neden ölüyorum diğer canlı varlıklar gibi? Ve dolayısıyla yazdığı metinler bu ikilem karşısındaki bir başkaldırı olarak nitelendirilebilir. Yani hiçbir şey yapamamak, çaresiz kalmak. Şimdi bu aşamada önce dediğim gibi diğer tür düz yazı metinler, şiirle başlamış, roman deneme şiirsel düz yazıyla devam etmiş. Şimdi romanlarına baktığımız zaman ve diğer düz yazı metinlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Beckett'in dünyasındaki insan gelip geçen bir serseridir. Hiçbir etkinliği olmayan, dünyayı değiştiremeyen ve geçici olan bir yaratıktır. Dolayısıyla oyun kişileri hep işte mal varlığından, zamandan, mekandan soyutlanmış, bir yerden bir yere sürüklenen ya da kendini sürükleyen kişilerden oluşur. Ünlü roman üçlemesi Maloy, Malone ölüyor, ve adlandıramayan metinlerinde Maloş sadece bir bisikleti olan, sonunda ise kendisi kötürüm kaldığı için hareket etmekten bile yoksun olan bir tek tüfek adamın, tek tabanca adamın gitgide sahip olduğu her şeyi de yitirerek yok oluşunun serüveni anlatılır. Malon ölüyordu ise sanki Maloy'un devamıymış gibi bir huzur evinin odasında hiç kımıldayamayan, elindeki kurşun kalem bitene kadar yazacak olan bir hasta şey yapılır, canlandırılır ve kalemin bittiği noktada da Malon yani karakter ölür. Üçüncü roman adlandırılmayanda ise artık karakter yoktur. Ben yoktur. Cümlelerin öznesi yoktur. Sadece ve sadece düşünce kalmıştır. Somut varlık yok olmuştur, düşünce kalmıştır. Gördüğümüz gibi gitgide dili daha az kullanarak bir kullandığı bir dil biçimini katiyen tekrarlamayarak gitgide azalan, gitgide yalınlaşan bir anlatma biçimiyle edebiyatını sürdüren bir yazardır. İşte tam bu aşamada, romanların sonuncusunu yazdığı aşamada artık tiyatroya geçiyor. Çünkü neden? Artık dil ile ana dili İngilizce biliyorsunuz ama Fransızcayı da ana dili kadar iyi biliyor. Dil ile yapabileceği her şeyi yapmıştır. Tiyatro ona yeni bir anlatım olanağı vermektedir. Ne vermektedir? Görsellik vermektedir, işitsellik vermektedir. İşte bu noktada dili çok çok daha aza indirgeyerek bir hikayeyi ama hep aynı insan, aynı tür insanın, aynı edilgenlik ve çaresizlik hikayesini anlatmayı sürdürmüştür. Bunların en ünlüsü biliyorsunuz Godoy'u Beklerken.
Evet.
Ondan bahsedelim önce.
Evet hocam. Ama isterseniz yine kısa bir ara verelim. İlk
olur.
Programda yaptığımız
tamam.
Gibi.
Tamam.
Bu sefer de Bach çalmaya karar vermiştik sizinle. Şimdi de Bach çalalım.
Tamam.
Merhaba tekrar. 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatın bugün konuğumuz Ayşegül Yüksel'le Samuel Beckett tiyatrosunu ve Godoy'u Beklerken'i konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde hocayla Samuel Beckett edebiyatının genel özelliklerinden bahsetmişti. Ve şimdi de Beckett'in en ünlü oyunlarından birinden Godoy'u Beklerken'den bahsedeceğiz. Aslında belki de en ünlüsü. Değil mi hocam?
Evet.
Oyunların evet. İçerisinde.
Evet. Yani
Godoy'u Beklerken.
Çok çok büyük bir yapıt ve yüzyıllar geçse de dünya yerinde kaldıkça unutulmayacak bir yapıt. Şimdi daha önce de söylediğim gibi burada dil minimum düzeyde konuşulmaktadır, kullanılmaktadır ve büyük olasılıkla da tekrarlardan ibarettir. Tıpkı gerçek hayattaki dil kullanımımızda pek çok tekrar yaptığımız gibi. Oyunda 4 tane karakter yer alır. İkisi evrensel dediğimiz karakterlerdir. Vladimir ve Estragon. Bunlar daha önceki metinlerden de bildiğimiz gibi iki serseridir. Bir yol kenarında bu mekanı biz hiçbir zaman öğrenemeyiz neresidir. Ve tam güneşin batacağı ve akşamın olacağı bir aşamada bu iki serseri ama arkadaş buluşurlar. Güneş batıncaya kadar birlikte Godoy'u beklerler. Ondan sonra güneş batar. Bodo'nun gelmeyeceği anlaşılır ve ayrılırlar. Ertesi sabah yine buluşurlar. Ertesi sabah değil, yalnız söylüyorum. Ertesi akşamüstü, geceye doğru. Evet. Yeniden buluşurlar, yeniden beklerler. Bodo gelmez, tekrar ayrılırlar. Yani iki bölümlüktür oyun. Fakat 10 bölümlük de olsa hep aynı şey olacaktır. Diğer iki kahraman ise bu insanları toplumsal kişiler diyoruz. Pozo ve Lucky. Onlar bildiğimiz mekanı ve zamanı belirli dünyaya ait kişilerdir. Pozo efendidir. Lucky onun kölesidir. Pozo ne derse Lucky onu yapar. Bu ilişki genelleştirilirse yeryüzündeki bütün ikili ilişkilerin bir simgesi olarak da değerlendirilebilir. Yani bir toplumsal, otoriter bir toplumsal rejim içinde yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişki. İşte otoriter bir anneyle ezdiği küçük çocuğu arasındaki ilişki. Efendim, zalim bir kocayla ezdiği karısı arasındaki ilişki. Acımasız bir patronla ezdiği işçiler arasındaki ilişki. Dolayısıyla çok katmanlı anlamlara yol açan bir ikili ilişki burada vardır. Buna karşılık Vladimir ve Estragon, yani evrensel kişiler dediğimiz bu iki arkadaş eşittirler. Her bakımdan eşittirler. Onlar Godot'u beklemeye yazgılıdırlar. Ve Godot gelmeyince beklemeyi sürdürmeye yazgılıdırlar. Vladimir insanın düşünsel, düşünen, duygusal yanını simgeler. Estragon insanın hayvansı, iştah, rahat gibi gereksinimlerine bağlı bir kişidir. Estragon'un ayakkabıları ayağına vurur, o hep acı çeker. Vladimir'in de kafasında dolaşan düşünceler kafasını acıtır. Dolayısıyla bu iki tür sıkıntı bu evrensel ikilinin peşini bırakmadan bir yaşam boyu sürecektir. Anlatılan bir yaşamdır. Peki Godot kimdir diyeceksiniz. Hani Godot,
evet.
God, Tanrı geliyor insanlarda. Bir Tanrı var mı? Beckett bundan da kuşkuludur. Çünkü 20. yüzyılda İki Dünya Savaşı ve ondan sonra Soğuk Savaş döneminden sonra çıkan savaşlarda o kadar çok Tanrı'nın terk ettiği insanın mutsuzluğuna tanık olmuştur ki sonuç olarak da Tanrı'nın varlığından kuşkuya düşmüş bir duruş içindedir. Şimdi bu nedenle bir defa insanlar Tanrı'yı bekliyor, Tanrı'nın yardımını bekliyor ve Tanrı gelmiyor biçiminde yorumlanabilir. Ama Tanrı Godot, yani bir Fransızca bir isim, insan ismi, beklenen ve gelmeyen her şeyin simgesidir. İşte mesela eski zamanlarda, ki benim çocukluğumda o öyleydi, bir yere gideceksiniz. Otobüs beklerseniz otobüsün ne zaman geleceği bellidir, ne de gelip gelmeyeceği bellidir. Ama siz beklemek zorundasınızdır. Zaman, mekan artık silinmiştir. Siz gelecek otobüsün kölesi olarak orada durur beklersiniz. Bir başka özellik tabii. Mesela Polonyalılar özgürlüğün gelmesini, İkinci Dünya Savaşı aşamasında özgürlüğün gelmesi, daha sonraki Sovyet Sosyalist blokuna dahil olduktan sonra bir kez daha özgürlüğün gelmesi olarak Godoy'u yorumlamışlardır. İşte Afrika'daki bir takım tarım ülkeleri bereketin gelmesini düşünerek değerlendirmişlerdir Godoy'u. İşte Amerika'daki çok ünlü bir hapishanenin mahkumları, Godoy özellikle oynanmış o mahkumlara, yorumları şu olmuş: evet, affedilip özgürlüğe kavuşacağım günü bekliyorum. Böyle bir çok katmanlı, çok düşündürücü ve de kendi içinde gerilimleri de olan bir metinle karşı karşıyayız. Devam edeyim ister misiniz? Diğer
hocam biraz yok, biraz şeyden bahsedelim mi? Sahnelenmesi de bir olay oluyor aslında.
Evet.
Değil mi? İlk defa sahnelendiğinde.
Evet, şimdi şöyle, ilk sahnelendiğinde Fransa'da sahneleniyor. Beckett romancı olarak, şair olarak tanınan bir kişi. Deneme yazarı olarak tanınan bir kişi. Dolayısıyla seyirci ikiye ayrılıyor. Eleştirmenler bu Beckett'tir, muhakkak doğru bir şey yazmıştır deyip göklere çıkarıyorlar. Olaydan hiçbir şey anlamayan diğer bir bölüm seyirci ise protestolarla karşılıyor metni. Fakat zaman içinde tekrar İngilizce olarak da yazıyor metnini Beckett. Ve bütün dünyaya yayıldıktan sonra da işte absürt tiyatronun, yani bildiğimiz öykü, anlaşılabilir öykü düzeninin dışına çıkmış tiyatronun ilk büyük örneği olarak da bir türün başlangıcı olarak kabul edilir. Felsefenin çok uğraştığı bir metin olur. Evet. Ve bir modernist metin olarak düşünülebilir. Daha sonraki evet. olaylarda ise tıpkı romanlarında olduğu gibi yavaş yavaş, mesela sözsüz oyun yazarak sadece görüntü kullandığı, görüntüyü bir tarafa bırakıp sadece sesi kullandığı radyo oyunları, yani önce sözsüz oyunlar, arkasından radyo oyunları, arkasından banttan bir takım seslerin dinlendiği oyunlar ve onun arkasından hareket yerine hareketsizliğin öne geçtiği Mutlu Günler oyununda olduğu gibi oyunlar ve son aşamada da karakterin ortadan kalkıp bir ağız, bir kulak, bir bacak biçiminde artık sahnedeki hikayeyi anlatan, yaşayan, oynayan kişi olarak parçalandığı ve gitgide bölünmüşlüğü gösteren postmodernist bir aşamaya da tiyatrosunu yolladığını düşünüyoruz.
Hocam sanki bütün bu yaptıklarıyla Beckett, hatta en son aşamada hareketi de yok etti, giderek varlığın dünyadaki ilk göründüğü ana dönmek istiyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
Yani söyleyebiliriz. isterseniz şöyle diyelim. Soluk diye bir oyunu vardır. Bu soluk olan oyunu şudur. 25 saniye süren bir oyundur. Önce karanlıkta başlar. Ondan sonra soluk sesleri, nefes alma sesleri duyulur. Ondan sonra bir çocuk ağlaması duyulur ve birden şimşek çakar gibi sahnede bir ışık oluşur ve hemen arkasından çocuk ağlaması sesi zor nefes alan birinin nefes alışlarına dönüşür, karanlıklaşır ve sessizleşir. İşte evet, varlığın oluşumu ve yok oluşu.
Evet, tam da bir soluk.
Evet, evet. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu?
Gayet güzel bir yanıt oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. İki haftadır konuğumuz oldunuz. Sizinle ilk programımızda Haldun Taner'i, bu programda Samuel Beckett'i konuştuk. Bizim için çok keyifliydi.
Benim için de çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Ayşegül Yüksel'le Samuel Beckett Tiyatrosu'nu ve Godoy'u beklerken'i konuştuk. Tekrar hatırlatalım, hocanın hem Haldun Taner Tiyatrosu hem de Samuel Beckett Tiyatrosu kitapları Habitus Kitap tarafından yayınlanıyor. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.